Muhalefet lideri Anthony Albanese, görevden ayrılan senatörün başbakan hakkındaki sert yorumlarını öne çıkarıyor. Şiddetini artıran yağmur, New South Wales'ın kuzeyinde bulunan Lismore için yeni bir tahliye emrini zorunlu kılıyor. Açılış konuşmasını Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı Rusya ve Ukrayna müzakereleri İstanbul'da yapıldı. Muhalefet lideri Anthony Albanese, Scott Morrison'ın başbakan olarak uygun olmadığını söyleyen liberal senatör Corsette Fierravanti-Wells'in yorumlarına ağırlık verdi. Federal bütçe gecesinde senatoya konuşan Fierravanti-Wells, Başbakan Scott Morrison ve Göçmenlik Bakanı Alex Hawke'ye yönelik sert yorumlarda bulundu. ABC'ye konuşan Albanese, Morrison'ın karakterini alenen kınayan eski New South Wales Başbakanı Gladys Berejiklian da dahil olmak üzere bir dizi başka politikacıya da işaret etti.
Those people who know Scott Morrison well attest to the flaws in his character.
Albanese, Scott Morrison'ı tanıyanlar karakterindeki kusurları çok iyi biliyorlar ve dün gece Scott Morrison'la birlikte bakan olarak birlikte çalışmış bir senatörün onun başbakan olmaya uygun olmadığını söylemesi olağanüstü. Bence bu yorumlar çok şey söylüyor ve başbakanın yanıtını bekliyorum dedi. Engelli grupları bu yılki federal bütçeyi daha kırılgan insanları ve bakıcılarını desteklemediği için eleştiriyor ve açıklanan bütçe nedeniyle çok büyük bir hayal kırıklığına uğradıklarını söylüyor. Federal Hazine Bakanı Josh Frydenberg, Ulusal Engellilik Sigortası Programı'nın tamamen finanse edileceğini söylüyor. Maliye Bakanı Simon Birmingham ise planın tamamen ödendiğini söylüyor. Bütçedeki bir başka tartışma konusu ise mültecilerle ilgili. Mevcut insani vize sayısının 13.750 olan mevcut seviyede tutulacağı açıklandı. Afgan vatandaşları için federal hükümetin insani yardım programı kapsamında 16.500 kişilik ek kontenjan sağlanacak ve önümüzdeki 4 yıl içinde eşit olarak tahsis edilecek. Hükümet bunun Avustralya'nın Afganistan'daki 20 yıllık operasyonlarının tanınması olduğunu söylüyor. Sığınmacı Kaynak Merkezi hükümet tarafından engellendiğini söyleyerek arka arkaya ikinci yıl bütçe görüşmelerine erişim sağlayamadı. Merkezin CEO'su Kon Karuh Panyotitis, mücadeleye Afgan toplumunun liderlik ettiğini söylüyor.
It is unthinkable, even the last budget, to have a government actually adding additional refugee places.
Karuh Panyotitis, bir hükümetin bütçeye ek mülteci kontenjanı koyması düşünülemez. Sadece bir hafta önce hükümet nihayet 9 yıl sonra Yeni Zelanda anlaşmasını kabul edeceklerini söyledi. Bu bize şunu söylüyor. İklim değişikliği ve mültecilere şefkat için insanların harekete geçmek istediğini gösteriyor. Bu yüzden aslında bu bütçenin ne anlama geldiği konusunda umutlu ve iyimserim. Zulüm için zulüm siyasetinin sona erdirilmesini istiyoruz. Ama yine de hükümetin kutlamayı ya da teşekkürü hak ettiği bir bütçe değil. Çünkü yine kaçırılmış bir fırsat var, sözlerini sarf ediyor. 2022 bütçesinin bir başka konusu ise ebeveyn izinleriyle ilgili. Hazine Bakanı Josh Frydenberg, ücretli ebeveyn izni planındaki değişiklikleri duyurdu. Uygun koşulları sahip olan ebeveynler artık 20 haftalık izni paylaşabilecekler. Daha önce birincil bakıcı ki genellikle kadınlar 18 haftalık izne ulaşabilirken ikinci bakıcı 2 haftaya sahipti. Frydenberg bunun ailelere ebeveyn bakımlarını düzenlemeleri için esneklik sağladığını söylüyor.
We will expand the eligibility and provide working families with full flexibility and greater choice.
Frydenberg, uygunluğu arttıracağız ve çalışan ailelere tam esneklik ve daha fazla seçenek sunacağız. Daha fazla aile 20 haftalık izne erişebilecek ve bunu nasıl paylaşacaklarına karar verebilecek. İlk kez bekar ebeveynler artık 20 haftanın tamamına erişebilecekler. Her yıl ücretli ebeveyn iznine erişen 180 bin yeni ebeveyn bu değişikliklerden yararlanacak açıklamasını yaptı. Kadın Bakanı Marissa Payne ise değişikliklerin kadınların iş gücüne katılımını teşvik ettiğini ve ebeveynlerin arasındaki eşitlik sağlandığını söyledi. Şiddetini arttıran yağmur, Kuzey New South Wales'teki Lismore şehri için yeni bir tahliye emrini zorunlu kıldı. Lismore sakinlerinin çevredeki Lismore Havzası, Doğu Lismore ve Girars tepesindekilerle birlikte derhal yerlerinden ayrılmaları istendi. Bu 24 saat içinde kasaba için gelen ikinci emir. Yerel Wilson Nehri 9.7 metrelik taşkınlık seviyesini aşarken Lismore merkezinde ani taşkınlar yaşandı. ABC'ye konuşan New South Wales SES Komiser Yardımcısı Nicole Hogan, bölgede şu anda taşmış 12 nehir olduğunu söyledi.
Are we likely to see some more evacuation warnings for communities out?
Nicole Hogan, bu sabah Kuzey Nehir bölgelerindeki bazı topluluklar için tahliye uyarısını görmemiz muhtemel. Çünkü yağışlı hava ve şiddetli fırtına sistemi ve ayrıca yoğun yağış azalmadı ve gün boyunca devam edecek bilgisini paylaştı. Star Entertainment, Sydney kumarhane lisansını tutup tutmaması gerektiğine dair bir kamu soruşturmasının üstüne bir de hissedarları tarafından toplu bir davayla karşı karşıya. Hukuk firması Slater & Gordon, Star'a karşı düzenleyici yükümlülüklere uygunluğu konusunda yanıltıcı ve aldatıcı beyanlar iddiaları nedeniyle hissedarlara tazminat talep ederek toplu dava açtı. Bir New South Wales kumar oyunu düzenleyicisi soruşturması, kumarhane operatörünün bankaları ve düzenleyiciyi yanlış yönlendirdiği ve kara para aklama risklerini göz ardı ettiği ve etik olarak çalışmadığını açıkladı. Kumar oyunu düzenleyicisi, Sydney kumarhanesinin ve sahibi Star'ın suç faaliyetine girip girmediğini ve mekanın kumarhane lisansının geri çekilmesi gerekip gerekmediğini araştırmasına bugün devam edecek. İsrail'in başkenti Tel Aviv'in doğusundaki bir silahlı saldırıda 5 kişi öldü. Saldırı, Hadera'daki iki polis memurunun ölümüne neden olan olaydan birkaç gün sonra gerçekleşti. Geçen hafta bir şabede meydana gelen bıçaklı saldırıda da 4 kişi hayatını kaybetmişti. Daha önceki bazı saldırıların sorumluluğunu IŞİD üstlenmişti. İstanbul'da bir araya gelen Rusya ve Ukrayna heyetleri, Ukrayna'ya saldırması durumunda diğer ülkelerin müdahale etmesini sağlayacak, yasal olarak bağlayıcı güvenlik garantilerine dayanan olabilecek barış anlaşması için bir çerçeve ortaya koydu. İstanbul'daki müzakereler başladıktan sonra konuşan delege Alexander Shavi, garantilerin karakter olarak NATO'nun müttefik üyelerine saldırı durumunda birbirlerine savunma sözü veren 5. maddesine benzer olması gerektiğini söyledi. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Mykhaylo Podolyak, Ukrayna'nın tarafsızlık sözü vermeye ve yabancı askeri güçlere ev sahipliği yapmamaya ve Rusya'nın 2014'te ihlak ettiği Kırım Yarımadası'nın geleceği konusunda önümüzdeki 15 yıl boyunca görüşmeler yapmaya hazır olduğunu söyledi. Podolyak, anlaşmanın Ukrayna'da referanduma tabi olacağını sözlerine ekledi.
First of all, I would like to emphasize that an agreement on security guarantees is possible.
Podolyak, öncelikle güvenlik garantileri konusunda bir anlaşma, savaşı sona erdirmek için bir diplomatik bir formatın mümkün olduğunu vurgulamak isterim. Bu, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve güvenliğini yeniden sağlamanın bir yoludur. Delegasyon bu olası anlaşma için öne sürdüğümüz temel talebin taslağını şimdiden çizdi dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantının açılışında Rusya ve Ukrayna heyetlerine bir konuşma yaptı. Erdoğan konuşma sonrası Rusya ve Ukrayna heyetleri tarafından ayakta alkışlandı.
Tüm dünya sizlerden gelecek hayırlı ve müjdeli haberleri bekliyor. Çatışmanın uzaması hiç kimsenin yararına değildir. Artık görüşmelerden somut sonuçların alınması gereken bir döneme girdiğimizi düşünüyoruz. Görüşmelerde arabuluculuk rolümüz bulunmuyor. Ancak sizler talep ettiğiniz müddetçe, ihtiyaç duyduğunuz sürece kolaylaştırıcı imkanları sağlamaya devam edeceğiz. Türkiye olarak barış ve istikrar için bölgemizde ve ötesinde sorumluluk üstlenmekten hiçbir zaman kaçınmadık, kaçınmayız.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise İstanbul'da yapılan müzakerelere ilişkin en anlamlı ilerleme bugün kaydedildi dedi.
Taraflar arasında yakınlaşmanın arttığını bugün memnuniyetle görüyoruz. Müzakerelerin başlamasından bu yana en anlamlı ilerleme bugün kaydedildi. Bazı konularda uzlaşı ve ortak anlayışa varıldı. En öncelikli konu bir an önce ateşkesin sağlanması.
Görüşme sonrası Ukrayna heyeti tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin de bulunduğu 8 ülkeyi garantör ülke olarak görmek istedikleri belirtildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova ise Türkiye'ye Rusya-Ukrayna müzakerelerindeki çabaları için minnettarız açıklamasında bulundu. Batı'da yaşanan Rus karşıtı histeriyi ne Türk hükümeti ne de Türk halkı paylaşıyor diyen Zaharova, Türkiye'nin hava sahasını Rus uçaklarını açık tutması çok önemli değerlendirmesinde bulundu. Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşme sonrası basın toplantısı düzenleyen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden da müzakereler üzerine sorulan bir soruya "Türkiye'deki müzakereleri izledik, Rusya'yı takip edeceğiz" cevabını verdi. Bu arada Türkiye'de Metropol tarafından yapılan bir araştırma, Türkiye halkının %83.8'inin Ukrayna işgalini onaylamadığı, %12.2'sinin ise haklı bulduğu sonucunu buldu. Verilere göre en çok İyi Parti ve MHP seçmeni Rusya'yı haklı buluyor. Rusya-Ukrayna müzakerelerinin ardından Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Özbekistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ve Özbekistan'daki büyük elçilik açan ilk ülke olduğunu hatırlattı ve Kök Saray'daki görüşmeler sonunda 10 anlaşma imzalandığını duyurdu. Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacminde çıtayı 10 milyar dolara çıkaracağız açıklamasını yaptı. Türkiye'de AKP ve MHP'nin hazırladığı seçim kanunu teklifi ise hala tartışılmaya devam ediyor. Partisinin grup toplantısında konuşan HDP eş genel başkanı Pevlin Buldan, Nevroz'da halkımız barış, demokrasi ve özgürlükteki kararlılığını en güçlü biçimde bütün dünyaya ilan etti. Kürt halkı, ana dillerinin üzerindeki baskı ve asimilasyonlarının kaldırılmasını istedi. Ana dilimiz onurumuzdur, sonuna kadar sahip çıkacağız dedi. Öyle bir fark yiyeceksiniz ki YSK'da seçim kurullarınız da sizi kurtarmaya asla yetmeyecek, hımhış olacaksınız sözlerini sarf etti.
HDP'siz siyaset, HDP'siz değişim hesapları yapanlar var ve bunlar kendilerine dikkat etsinler. Kendilerine siyasetin çöplüğünde şimdiden yer ayırsınlar.
Türkiye'nin diğer haberlerine baktığımızda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Danıştay cinayeti hükümlülerinden Osman Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na suikast planladığı ihbarlarıyla ilgili soruşturma başlattı. Savcılık ayrıca İmamoğlu'nun can güvenliğinin sağlanması için valilikten tedbir istedi. Türkiye'de son 24 saatte 16.190 yeni COVID-19 vakası tespit edildi. 63 kişi vefat etti. Piyasalara baktığımızda en son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları 10 lira 98 kuruştan, 75 Amerikan sentinden ve 68 Euro sentten işlem görüyor. Spor haberlerinde Türkiye A Milli Futbol Takımı hazırlık maçında konuk ettiği İtalya'ya 3-2 mağlup oldu. Türkiye'nin golleri Enes Ünal ve Serdar Dursun'dan geldi. Ve hava durumuna bakacak olursak Meteoroloji Bürosu gözlemlerine göre başkent Canberra az yağışlı 19 derece, Melbourne'de yağmur ihtimali var 20, Sydney yağışlı 22, Adelaide bulutlu 23, Perth az yağışlı ve fırtına ihtimali var 28, Hobart az yağışlı 16, Wollongong yağışlı 21, Newcastle'da yağmurlu 23, Brisbane'da sabah saatlerinde yağış olabilir 28, Cairns genelde güneşli 33 ve Darwin parçalı bulutlu 33 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz. Ben Mert Balkanlı. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere İsmail Kayhan sunacak.